Euzubineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. 19. mektup, 4. nükteli işaretten 3. esas. Naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa kat'idir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadisler, bilgiler, haberler eğer tevatür derecesinde ise bu bilgilere kesin gözüyle bakılır ve bunların inkarı ve bunlarda şüphe edilmesi mümkün değildir. Fakat bizim buradaki tevatürden kastettiğimiz şey asla toplumda, mesela burada haşiyede şöyle bir not düşülmüş. Şu risalede tevatür lafzı Türkçe şaya manasındaki tevatür değil, belki aksine yakini ifade eden, yalan ihtimali olmayan kuvvetli ihbardır. Ve tevatür olarak, mütevatir olarak bize ulaşan gerek hadis, gerekse başka bilgileri inkar etmek mümkün değildir ve bunların kabul edilmesi gerekmektedir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşan ibadetlerle ilgili, mucizelerle ilgili, hayatıyla ilgili, takrirleriyle ilgili, tavır ve davranışlarla ilgili, sözlerle ilgili fark etmez. Peygamber Efendimiz'e ait olan her şey hadistir ve Peygamberimiz'e aidiyeti cihetiyle Peygamber Efendimiz'in sayılır. Yani Peygamberimiz'in yanında mesela bir şey yapılsa ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da sessiz kalsa, o da Peygamberimize ait bir olay olarak bize aktarılmıştır. Çünkü Peygamberimizin yanında yanlış yapıldığı zaman Peygamberimizin susması ve sessiz kalması mümkün değildir. Öyleyse huzurunda yapılan herhangi bir şeye sessiz kalmış ve susmuşsa o da onay anlamına gelmez. Öyleyse Peygamber Efendimize ait olan her şey hadistir. İşte bu hadislerin, bu haberlerin bize aktarılması eğer tevatür yoluyla olmuşsa buna inanmak, bunu kabul etmek her Müslüman için şarttır. Burada şüphe etmesi mümkün değildir. Peki, biz kitaplara baktığımızda zaman zaman tevatür ile gelen, mütevatir olarak bize gelen hadis sayısının az olduğunu görüyoruz. Ancak Üstad Hazretleri bize tevatür olarak gelen haberlerin aslında çok olduğunu ama tevatürün farklı versiyonlarıyla bize ulaştığını ifade ediyor. Bu anlamda şu okuyacağımız dersin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman tevatür nedir? Tevatür iki kısımdır. Biri sarih tevatür, biri manevi tevatürdür. Manevi tevatür de iki kısımdır. Önce sarih tevatür üzerinde birkaç cümleyle ifade edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir söz, bir davranış, bir mucize, bir hal veya bir takrir neyse, Peygamberimize ait olan bir hadis bize aktarılıyor. Sahabe efendilerimizden yalan söyleme ihtimali olmayan bir grup o sözü, o ifadeyi, o tarzı, o hareketi alıyor. Yine yalan söylemesi imkanı olmayan bir başka gruba, yani tabiine. Yine o tabiin de yalan söylemesi imkanı olmayan başka bir gruba, yani etbe-ü tabiine aktarıyor ve böylece hadis kitabına geçinceye kadar yol devam ediyor. Mesela Bukhari'ye, Müslim'e, İmam Malik'in Muvatta'ına, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ine vesaire. Hadis kaynaklarına geçinceye kadar gerek yazılı, gerek sözlü, gerekse yaşam olarak aktarılan ve o şekilde yalan söylemesi imkanı olmayan toplulukların birbirlerine aktardıkları bilgilerin toplamına biz mütevatir haber diyoruz. İşte bu, mesela Peygamberimiz buyurmuş ki kim men kezzebe aleyye muteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Kim benim adıma kasten ve bilerek yalan söylerse, yalan isnadında bulunursa, benim söylemediğim, benim yapmadığım, bana ait olmayan bir şeyi, bana aitmiş, ben söylemişim, ben yapmışım gibi bana isnat ederse, o cehennemdeki yerini hazırlasın. Cehennemdeki yerine hazırlansın ifadesindeki. Bu hadis mütevatir bir hadistir. Ve hem lafzıyla hem ifade tarzıyla bize mütevatir olarak ulaşmıştır. Böyle haberler de var. Ancak diyor, mütevatir dediğimiz haberlerin tamamı böyle değil. Bir kısmı manevi mütevatir, manevi tevatürdür. Peki manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükutidir. Yani sükut ile kabul gösterilmiş. Bu durumun özellikle sahabe efendilerimiz arasında çokça vuku bulduğunu ve aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan birçok bilginin de sükuti bir mütevatir seviyesinde olduğunu söylemek gerekiyor. Ne demek sükut ile kabul gösterilmiş? Mesela bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazarı altında bir hadiseyi haber verse, cemaat onu tekzip etmezse, sükut ile mukabele etse kabul etmiş gibi olur. Örneğin siz bir toplantıda bulundunuz ve o toplantıdaki bir olayı sonra bir başka yerde aktarıyorsunuz. Diyorsunuz ki toplantıdaki konuşmacı şunları şunları söyledi. Sizin de bunu aktarırken yanınızda toplantıya katılmış olan kişiler var. Diyelim 10 kişi bir yerdesiniz ve onun yanında o 9 kişinin yanında bir kişi böyle bir haber naklediyor. Eğer o 9 kişi de sizin aktardığınız habere sessiz kalsa aslında bu haber kaç kişinin haberidir? 10 kişinin haberidir. Çünkü o toplantıya katılmış kişilerin yanında aktardığınız bu bilgi yanlış olsa, eksik olsa veya fazla olsa oradakiler ne yapacaklar? Uyaracaklar, ikaz edecekler, ya tahsis edecekler ya tekzip edecekler. Yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun, böyle bir şey söylemedi veya yok hayır onu öyle değil, böyle söyledi şeklinde ya da biraz eksik söylediniz, fazla söylediniz şeklinde sizi uyaracaklar ve düzeltecekler. Ama o 9'u da sessiz kalsa sizin haberiniz artık bir kişinin sözü değil, 10 kişinin sözü anlamındadır. Öyleyse buna biz manevi mütevatir bilgisi diyoruz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğin Bedir Savaşı'nda bir mucizesi olmuş. Bu Bedir Savaşı'nda katılanlar 10, 15, 20 kişinin bulunduğu bir ortamda sahabe efendilerimizden birisi bu olayı aktarıyor. Diyor ki biz Bedir'deyken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir olayı, şöyle bir harika mucizesi gerçekleşti diye aktardı sahabe efendilerimizden birisi. Ve bu olayı aktardığı yerde de Bedir Savaşı'na katılanlardan 15, 20 belki 30 tane sahabi var. Ve hiçbirinden de herhangi bir ikaz, bir uyarı ve bir itiraz çıkmıyor. Hepsi sessizce dinliyorlar. İşte bunların sessiz kalması, dinlemesi ve herhangi bir itirazda bulunmaması onların da bu haberi onayladıkları anlamına geliyor. İşte değerli kardeşlerimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir haberi sahabe-i kiram efendilerimizden bir veya birkaç kişi aktardığı halde bu ibadetle ilgili olur, itikatla ilgili olur, Peygamberimizin hayatıyla ilgili olur ve Peygamber Efendimizin gelecekten haber verdiği bilgilerle ilgili olabilir. Fark etmez. Peygamber Efendimiz'e ait olan herhangi bir bilgiyi sahabe efendilerimizden bir veya birkaç tanesi aktardığı halde onun yanında bulunan sahabelerin bunu yalanlamaması ve sessiz kalarak manen onaylamaları o haberin mütevatir olduğunu, artık birkaç kişiye ait değil, onlarca kişiye ait bir haber olduğu anlamına gelir. Bu noktadan baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla ilgili hadisler sadece sarih olan mütevatir değil, böyle sükuti anlamında manevi olarak, manevi mütevatir derecesine çıkmış hadisler denilebilir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda meydana gelen olayları sahabe efendilerimizin başka ortamlarda aktarmaları hemen hemen tamamının manevi mütevatir olduğu anlamına gelir. O zaman haber ahad dediğimiz şeyler çok azalacaktır. Yani vahid haber dediğimiz hadisler çok az duruma düşecektir. Hatta hususan haber verdiği hadisede cemaat onunla alakadar olsa. Şimdi sahabe efendilerimiz bir olay aktarırken kiminle ilgili olay aktarıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili olay aktarıyorlar. Peki aktardığı olay sahabelerle ilgili mi? Evet, çünkü sahabeler de Peygamberimizin yanındaydı birçoğu. bazıları veya kısmen veya 3-5 fark etmez. En azından bazı sahabeleri peygamberimizin yanındaydı bu olay olurken. Öyleyse o sahabe efendilerimizden bir veya birkaç kişinin aktardığı o haber diğer sahabeleri de ilgilendiriyorsa, önemli bir anekdot, önemli bir kayıt, önemli bir kural. İki, hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, hele hele sizin aktardığınız haberin bulunduğu yerdeki insanlar asla tenkitten çekinmeyen, hakkı söylemekten asla uzak durmayan, iki, özellikle İslamiyetle ilgili bir meselede bir mesele için canını vermekten çekinmeyen ve yalana asla tenezzül etmeyen bir grubun içerisinde siz bu haberi aktarsanız ve buna rağmen sizin aktardığınız haberi de onlar asla yalanlamasa ve sessiz kalsa, artık bu bir kişinin haberi değil, onlarca kişinin haberidir ve onlarca yalan söylemez, hayatında yalana tenezzül etmez, İslamiyet'in bir meselesi için hayatını feda etmekten çekinmez insanların yanında söylenmiş böyle bir söz, böyle bir haber bizim gözümüzle gördüğümüz kadar kat'idir, kulaklarımızla işittiğimiz kadar kesindir denilebilir. Onun için hadis kaynaklarında bir hadis için bu sahihtir, bu güvenilirdir diye kural gördüysek, bu sahabe efendilerimizin onayından geçmiş ve onlar bunun doğruluğunun altına imza atmışlar diye rahatlıkla düşünebiliriz. Bu manevi tevatür kısmının sükuti, yani sessiz onay, susarak onaylamak anlamına gelen kısmıdır. Biri bu olayın. Evet. Elbette böyle bir cemaatin içerisine verilmiş bir haber, elbette onun sükutu, o toplumdaki birkaç, 3, 10, 15, 20 kişinin susması o hadisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. Demek ki bu olay kesin olarak gerçekleşmiş. Çünkü bu olayla ilgili olan kişiler aktarılan olaya karşı çıkmıyorlar. Karşı çıkmayanlar ise kimler? Öyle alelade toplumda normal insanlar cinsinden, ara sıra yalan da söyleyiveren, insanları aldatan cinsinden değil. Kur'an'da Allah'ın methettiği ve insanlık içerisinde peygamberlerden sonra en hayırlı ümmet olarak yad edilen ve hepsinin cennetlik olduğu peygamberimiz tarafından ve Kur'an ayetleriyle tespit edilen sahabe-i kiram efendilerimizin, elbette böyle sahabelerin huzurunda peygamberimizden nakledilmiş bir haber birkaç kişiden de nakledilse, o sahabenin sussuz, sessiz kalması ve susması çok kuvvetli bir haber olduğu anlamına gelir. Ve asla bunda şüphe edilmeyecektir. İkinci kısım tevatürü manevi şudur ki, bir tevatürün, manevi tevatürün ikinci kısmı da çok güzel bir bilgi, çok harika bir hadislerin kesinliğine ve şüphe götürülmezliğine ayrı bir onay. Bu da şu, bir hadisenin vukuuna, yani bir olay meydana gelmiş. Ama bu olay meydana geldiğine, mesela bir kıyı tam 200 adamı tok etmiş denilse, hani şöyle bir iki avuç kadar bir yiyecek vardı, iki kişiyi ancak doyururdu. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o yemeğe dua etti veya o yemeği eliyle herkese dağıttı ve 200 kişi tok olup ayrıldılar. Böyle bir haberi düşünelim. Şimdi bu haber normalde belki de birkaç kişinin aktardığı bir haber. Sahabe efendilerimizden birkaç kişi aktarmış olabilir. Ancak onu haber verenler ayrı ayrı surette haber veriyor. Örneğin biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder. Yani biri der ki işte 200 adam değil de 150 adam. Öbürü der ki hani iki kıyıya değil de bir kıyıya. Öbürü der ki üç kıyıya. Öbürü der ki 250 kişi. Yani verilen bilgiler çeşitli, değişik. Aktaranlar 8-10 kişi ama aynı olayı aktaranlar, aynı şekilde aktaranlar tek veya birkaç kişi. Ama o olayın farklı yönlerinden aktarım yapanlar çok. 10 kişi, 15 kişi aktarmış ama birisi iki kıyıya diyor, 200 kişi diyor. Birisi bir kıyıya diyor, 150 kişi diyor. Birisi de 3 kıyıya diyor, 250 kişi diyor mesela. Burada her bir haberin aktarımı tek tek kişiler tarafından yapılsa da burada bir gerçek var. Nedir? Az bir yiyecekle birçok kişiyi, yüzlerce kişiyi Cenab-ı Hak Peygamberimizin eliyle doyurmuş. Bir mucize aktarımı yapılıyor bize. Burada kesin olan bir şey var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle az bir yiyecekle birçok kişinin doymasına vesile olmuştur. İşte bu manevi mütevatir kısmındandır. Buna ben mesela günlük yaşamdan bir örnek verebilirim. Oturduğunuz, çalıştığınız yere, eve veya caddeye bir kişi geldi. Dedi ki, caddede bir kaza olmuş, gördüm. Bir araba bir falan yere çarpışmış, bir yaralı vardı. Geldi, o anlattı size. Bir başkası da geldi. Dedi ki, caddede bir kaza olmuş, gördüm. Bir ölü, bir yaralı vardı. Üçüncü bir kişi daha geldi. Caddede kaza olmuş, gördüm. Bir ölü vardı. Şimdi dikkat ederseniz, üç tane ayrı kişi, üç tane ayrı farklı haber getirmiş gibi. Olayın farklılığına bakmayın size. Çünkü oradan geçerken sadece yaralıyı görmüştür birisi. Öteki sadece ölüyü görmüştür. Biri her ikisini de görmüştür. Yani kazanın bütün teferruatını, bütün detayını her geçen göremeyebilir. Ama bir kesin var, o da caddede bir kaza olmuş. İşte kazanın olması kesindir. Artık haberleri farklı getiren, mesela diyemeyiz birisine, yok kardeşim senin getirdiğin haber yanlıştır. Sen bir yaralı var diyordun, öteki adam bir ölü var diyor. Ötekisi bir yaralı, bir ölü var diyor. Sizin getirdiğiniz haber yanlıştır denilmez. Ne denilir? Bu kardeşimiz bu kadar görmüş, o kardeşimiz de o kadar görmüş. Her biri gördüğünü aktarmış. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle mucizelerle ilgili bazı olaylarda bazı sahabelerin bir şekilde, bazı sahabelerin bir şekilde, bazı sahabelerin başka bir şekilde aktarması o olayın olmadığına değil, aksine o olayın olduğuna kesin bir kanıttır, kesin bir delildir. Ancak olayın farklı olması o sahabenin o şekilde görmesinden, sadece o kadarından haberdar olmasından kaynaklanıyordur. Biri saymış 150 kişi tahmin etmiştir. Biri saymış 200 kişi tahmin etmiştir. Biri 10 kişilik grubun içerisinde bulunmuştur. Birisi 50 kişilik grubun içerisinde bulunmuştur. Fark etmez. Önemli olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir olayın gerçekleşmesinin kesin olmasıdır. Yoksa aktarımın farklı olması buna zarar vermez. Şimdi olayı böyle değerlendirdiğimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bize aktarılan bilgiler ya açıkça sarih olarak mütevatirdir, kesindir, güvenilirdir, asla şüphe edilmez. Ya sükuti dediğimiz sahabe efendilerimiz susmuş, sessiz kalmış ve toptan onaylamışlardır, kesindir. Ya da aynı olayı farklı yönlerden aktarmakta böyle bir olayın gerçekleştiği kesindir. Şu halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ait olan bütün hadislerin çoğunluğu bu anlamda mütevatirdir denilebilir. Güvenilirdir, kesindir, şüphe etmeye gerek yok. Peki, işte mutlak hadisenin vuku mütevatir bir manadır. Mana olarak, öz olarak böyle bir olay olmuştur, kesindir, kat'idir. İhtilaf-ı suret, olayın farklı aktarılması bize az çok veya işte rakamsal anlamda farklı ifade edilmesi ona zarar vermez. Hem bazen olur ki. Peki efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ait olan olayların, hadiselerin, yani hadislerin birçoğunun ya açıkça mütevatir ya da sükuti anlamda, susma anlamında mütevatir ya da mana anlamında mütevatir olduğunu anladık. Peki böyle olmayan hadisler yok mu? Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan hadislerin bir kısmına haberi vahid diyoruz. Ben bazı yerlerde gördüğüm haberi vahid bir tek kişinin aktardığı haber diye söylenmiş. Ama genel anlamda haberi vahid bir tek kişinin aktardığı değil de mütevatir seviyesine ulaşmayan veya 1, 2, 3 gibi birkaç kişinin aktardığı haber şeklinde anlarsak daha iyi olur. Yani vahid haber, tek haber veya ahad haber, tekli haber asla bir tek kişi anlamında sınırlandırmayalım. Mütevatir seviyesine ulaşmayan veya bir veya birkaç kişinin aktardığı haber diye ifade etsek daha cami ve daha külli olmuş olur inşallah. Ama buna da özellikle dikkat çekmek gerekiyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri bizim hadis usulünde çok önem verdiğimiz ve usulcülerin bunun üzerinde çok fikir beyan ettiği bir konuyu bize özetle bir cümleyle ifade ediyor. Bazen olur ki haberi vahid yani mütevatir haber seviyesine çıkmayan bir bilgi bazı şerait dahilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Yani bir hadisin birkaç kişi tarafından aktarılması sakın o söze şüphe vermesine neden olmasın. Yani bu söz acaba peygamberimize ait olabilir mi gibi aklınıza bir şüphe gelmesin. O hadisin, o rivayetin, o sözün bize aktarılmasında hadis alimleri öyle kuvvetli şartlar, öyle kuvvetli tabiri caizse kurallar koymuşlar ki o söze hadis demişlerse artık o peygamberimizden duyulmuş gibidir, peygamberimizden görülmüş gibidir. Hiç şüpheniz olmasın. Nedir o kurallar, o şartlar? Bir, hadisi aktaran kişi asla hafızasında bir yanılma, bir unutma, herhangi bir şüphe verecek bir durum olmamalı. Hafızasına tam güvenilen bir kişi olmalı. Ya da yazdığına tam güvenilen bir kişi olmalı. Çünkü bazıları yazıyla da aktarılmış. Hadislerin birçoğu yazıyla da aktarılmış. Hatta ben bu konuda net ifade edebilirim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında hadislerin birçoğunun yazıldığını net bir şekilde ifade edebilirim. Bu konu hadis kaynaklarında, hadis tarihi kaynaklarına detaylı açıklandığı için oraya havale ediyoruz. Bir kısım hadislerin sadece yazıyla kalmayıp yaşanması, hayata tatbik edilmesi, uygulama alanı konulması ve yaşayarak aktarılması da ayrı bir konu. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir sözün aktarımını yapan ravi dediğimiz kişilerin hafızasının çok güçlü, unutma, yanılma ve başkaları tarafından aldatılma gibi bir duruma asla girmemeli. Girmemiş olması lazım. İki, adaletine, ahlakına, huyuna, dini yaşantısına ve beşeri olarak tavır ve davranışlarına da zarar verecek hiçbir hatanın içerisinde girmemiş olması gerekiyor. Bakın buna bir örnek vereyim. Mesela bazı hadis ravileri yani muhaddisler hadis alacağı kişilere öyle dikkat etmişler ki eğer bir hayvanı aldatmışsa ondan hadis almamıştır. Neden? Hayvanı aldatan bir insan beni de aldatabilir diyerek. Hatta tavır ve davranışlarında Peygamberimizin adabına aykırı davrananlardan da hadis almaktan çekinmişler. Mesela bir muhaddis kıbleye karşı tüküren bir kişiden hadis almaktan çekinmiştir. Bu adaba aykırı diye. Dolayısıyla hadis alacakları kişilerin bir, hayatları didik didik edilmiş bütün ravilerin hem hafıza noktasından hem ibadet, adalet, takva, adab noktasından. Bu ravilerle ilgili durum. İkincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan o muhaddise gelinceye kadar, hadis kaynağına son haline verilinceye kadar aralarında hiçbir kesinti olmaması gerekiyor. Yani ben filandan aldım dediği kişiyi görmesi, onunla beraber olması da gerekiyor. Arada bir kesinti olsa o da sahih hadis olmuyor. O da güvenilir bir hadis grubuna girmiyor. Sonra o hadis dinin temel kurallarına, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine de aykırı olmaması gerekiyor. Ve bu hadis kendisinden daha güçlü ravilerin de rivayetine aykırı olmaması gerekiyor. Yani kısaca özetlemeye çalıştım. Öyle kesin kurallar, öyle kat'i vazgeçilmez prensipler koyarak ravilerin hayatları incelenmiş kaynaklara yazılmış ki o insanların Evet, bu zatın aktardığı hadis kesindir, sahihtir, güvenilir şeyin almışsa, onayını almışsa, onlar da her ne kadar mütevatir seviyesinde olmasa da, her ne kadar bir veya birkaç kişinin rivayet ettiği bir hadis de olsa, artık o da Peygamberimize ait bir söz olduğu kesindir. Asla şüphe edilmemelidir. Ona dikkat çekiyor üstadımız. Ne diyor? Haberi vahid, bazı şerait dahilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabiyi mesela bazı emir ve yasaklar ulaştırmak üzere bazı kavimlere, kabilelere elçi olarak göndermiştir. Veya bir sahabiyi vali olarak göndermiştir. Onlara şunları şunları şöyle diye, söyle diye. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle insanlar, sahabeler öyle güvenilir insanlar ki onların birisinin verdiği haber kesindir. Sahabeden sonra gelen raviler, tabi'in döneminde, etbu tabi döneminde, o dönemde gelen ravilerde öyle didik didik, öyle dikkatle incelenmiş, hayatları tarih kitaplarına, ravi kitaplarına geçmiş. Bunlara biz rical kitapları diyoruz. Yani ravilerin hayatlarını anlatan, hafızalarını, yaşam tarzlarını, güvenilir olup olmadığı gibi bilgileri anlatan kitaplar denilmiş. O kitaplara geçmiş ve öyle insanlar, öyle güvenilir insanlardan alınırsa o zaman o hadise sahih denilmiş. İşte bu şartları taşıyan bir hadise, bir hadis birkaç kişiden de gelse mütevatir bir haber gibidir, kesindir, şüphe etmek mümkün değildir. Hem bazen olur ki haber-i vahid harici emarelerle kat'iyeti ifade eder. Hani bazen bakıyorsunuz bu hadis-i şerife bazı alimler sahih diyememişler. Efendim hasen demişler. Ama başka hadisler, başka kanallardan gelen rivayetlerle o hadis sahih derecesine çıkıyor. Veya zayıf demişler ama bazı kuvvetli yandan gelen delillerle o zayıf denilen rivayet hasen derecesine ve hatta bazen sahih derecesine çıkabilmektedir. Örneğin elinizde bir tane ip var ama bu ip normalde sizin yaptığınız şeyi taşımaz. Ama yanına onun kalitesinde bir ip daha, onun 10 tane zayıf ip bir araya gelse artık bir halat olur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e ait olan bazı hadislere zayıf demişlerse bu uydurma anlamında değil. Ama o zayıf denilen rivayetler başka emarelerle, başka delillerle, başka kaynaklarla öyle kuvvetlenir ki artık kopmaz bir halat gibi olur ve bizim için vazgeçilmez kesin bir bilgi haline gelir. Öyleyse özetlemek gerekirse Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan bize naklonulan mucizatı, yani Peygamber Efendimiz'den bize ulaşan mucizeleri ve delail-i nübüvveti, peygamberliğini gösteren deliller, burhanlar, evet, veya Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşan ibadetlerle ilgili hükümler, adapla ilgili hükümler veya onun hayatıyla ilgili hükümler fark etmez. Peygamberimize ait olan her şey kısmı azamı tevatürledir. Çoğunluğu mütevatirdir. Sadece sarih mütevatir olarak düşünmeyelim. Manale mütevatir, sükuti olarak susmakla meydana gelen mütevatirler düşündüğümüzde Peygamberimize ait olan hadislerin çoğunun mütevatir olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Çünkü ya sarihidir, ya manevidir, ya da sükutidir. Ve bir kısmı çendan, Peygamberimize ait sözlerin, hadislerin ya da ona ait olan her şeyin bir kısmı gerçi haber-i vahid iledir. Yani mütevatir derecesine ulaşmamıştır. Bir veya birkaç kişi tarafından rivayet edilmiştir. Fakat öyle şerait dahilinde nakkad-ı muhaddisin nazarında kabule şayan olduktan sonra tevatür gibi kat'iyeti ifade etmek lazım gelir. Yani günümüzde bazı uzmanlar bir konuda fikir söylüyor. Emin olun, bir tek uzmanın verdiği fikirle bizler evet diyoruz. Doğru söylüyoruz. Bakın basit bir örnek. Doktora gittiniz, uzman göz doktoru. Diyor ki sizin gözünüze şu rahatsızlık var, sizi ameliyat etmemiz gerekiyor. İtimat ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Hele hele siz bu insanı hayatını araştırmışsınız. Hayatında bir defa olsun yalan söylediğine şahit olmamışsınız. Bir defa olsun göz hastalığı olmadığı halde gözün hastadır dediğine şahit olunmamış. Hayatını incelediniz ve kime sorduysanız onun mütehassıs, uzman, yalan söylemez, aldatmaz, menfaati için asla size bir ilaç dahi yazmaz. Senin menfaatini düşünür diye karar verdiniz. Artık böyle bir tek kişi de olsa bunun vereceği haber, sizin hakkınızdaki vereceği hüküm artık kesin gibidir. Şüphe etmezsiniz ve rahat bir şekilde yatar, gözünüzü kesmesine izin verirsiniz. Yani biz hayatımız üzerinde bir icraat yapacak bir kişinin uzman olmasına kifayet ederek, araştırmadan itimat ediyoruz. O zaman nakkad-ı muhaddisin dediğimiz hadisleri ince ince, ilmek ilmek, didik didik inceleyen, hadisin senedinde geçen ravilerin hayatlarını tek tek araştıran, sonra o hadisin içindeki manaları tek tek inceleyen ve hadisi gördüğü zaman zarraf gibi, nasıl ki altınla bakırı şeklen birbirine benzer ama zarraf altını görünce bakırdan ayırır, bakırı altından ayırır, bu altındır, bu bakırdır der, bir melekedir, bir özelliktir, bir kabiliyettir, hemen onunla onu fark eder. Hadislerin, muhaddislerin, yani hadisleri inceleyen muhaddisler de ve ravileri inceleyen muhaddisler de hem ravileri hem de o ravilerin aktardıkları hadisleri öyle uzmanlaşmışlar, öyle meleke haline gelmiş ki hemen hadisi duyar duymaz, görür görmez ve hadisi rivayet eden zatları görür görmez, duyar duymaz der ki evet bu hadis doğrudur ya da evet bu hadis zayıftır veya uydurmadır, rahat bir şekilde söylerler ve söyledikleri de Allah'ın izniyle kesin olarak doğrudur. Ne diyor? Evet, muhaddisini muhakkikinden, muhaddislerin de muhakkik kısmılar. Yani her insan alim olabilir ama alimler içerisinde muhakkikler daha azdır. Elbette insanlar muhaddis olabilir, yani hadis naklederler. Bazı hadisleri öğrenirler ve aktarırlar. Ama bunlar muhakkikleri esastır. Buhari Hazretleri bunlardan biridir. Müslim bunlardan biridir. Abdullah İbni Mübarek bunlardan biridir. Vesaire. Öyleyse ravilerin hayatlarını inceleyen ve hadislerin diğer hadislerle, ayetlerle münasebetini inceleyen ve ondan sonra da bu raviler sahihtir, bu hadisin metni de Peygamber Efendimiz'e aittir diye hüküm verdikten sonra onda hiç şüphe etmemek lazım. İşte o muhaddisinin muhakkikininden olan el-hafız tabir ettikleri zatlar ki bunlar yüz binlerce hadisi ezberlemişler. Sadece hadisleri mi? Ravilerini de. Yani Peygamber Efendimiz'den kim almış? Kim aktarmış? Sahabe efendilerimizden kimler almış? Sahabe efendilerimizden alanlar nasıldı? Peki, sahabe efendilerin alan tabiinden kim almış? Etbu'nun tabiini alanlar nasıldı? Ben kimden aldım? Benim aldığım nasıldı? Bunların bütün hayat hikayelerini biliyor ve hadis, o hadis kaç yolla gelmiş onları biliyor. Bir hadiste aleykum diyor, başka hadiste ve aleykum diyor. Bir hadiste aleykümüsselam diyor, başka hadiste ve aleykümüsselam diyor. Bunlara varıncaya kadar tek tek biliyorlar. Ravilerin hayatlarını incelemişler. Evet. İşte diyor bu zatlar lakal yüz bin hadisi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler hem 50 sene sabah namazını işa abdestiyle kılan muttaki muhaddisler. Yani bu muhaddisler sadece hafızaları güçlü, ilmen terakki etmişler, her şeyi bilen kişiler değil. Bu onların önemli bir vasfı ama ikinci bir vasıfları daha var. Bunlar dinde de çok hassaslar. Dinin bir meselesi için hayatlarını verecek kadar hassas, dindar. Öyle ki yatsı namazını kıldıkları abdesti bozmayıp sabaha kadar ibadetle geçirip sabah namazını da o yatsının abdestle kılacak kadar müttaki ibadete düşkün ve Allah'ın rızasını arayan insanlar. Ne diyor, buna bir örnek verdi. Hem 50 sene sabah namazını işa abdestiyle kılan muttaki muhaddisler var. Böyle muhaddisler daha ve başta Bukhari ve Müslim olarak kütüb-i sitti hadisiye sahipleri olan ilm hadis dahileri, allameleri tasih ve kabul ettikleri haber-i vahid tevatür kıymetinden geri kalmaz. Böyle bir yolla, böyle metotlarla, böyle güvenilir ve sağlam insanların artık biz araştırdık ve bu sahanın uzmanları olarak bu hadisin sahih olduğuna karar verdik diye birkaç kişi de olsa rivayet etmişse artık o kesindir, güvenilirdir. Nitekim biz bugün bir konuda iki uzman kişinin verdiği kararı kabul ediyoruz. Evet. Ne diyor uzman? Diyor ki ay hesap ettik. 2 yıl sonra filan tarihte tutulacak. Yani uzay bilimi üzerine araştırma yapan insanların verdikleri bilgilere itimat ediyoruz ve gerçekten 2 yıl sonra onu bekliyoruz. Tutulacak mı tutulmayacak mı diye. Tutulacak dediler, tutulacak diyoruz. Bir kişi daha söylese. Dolayısıyla evet bu malzeme bozuktur kardeşim dedi bir usta. İkinci ustaya götürün bu da bozuktur dedi. Yani artık biz bunlara itimat ediyoruz. Bakın insanın hayatında sürekli yaptığı ve sürekli hayatına uyguladığı bir şeyi alimlerimiz en üst seviyede zirvede yapmışlar. Öyleyse zirvede yapılan bu değerlendirmeler ve bu uzmanlık alanlarının verdiği kararlar bizler için de kesin hükmündedir ve mütevatir haberler kıymetindedir. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona ait olan hadisler sahih kaynaklara geçmiş ve alimler tarafından da sahih hükmü verilmişse mütevatir olmasa da bunlar bu kurallar işlenerek sahih hükmü verildiği için artık bunlara biz güvenilir hadislerdir diyebiliriz. Hiçbir şüphe duymaya gerek yoktur. Evet, fenni hadisin muhakkikleri yani hadis biliminin, hadis tabiri caizse fenninin, sahasının uzmanları, nakkatları yani hadisi rivayet edenleri öyle didik didik incelemişler, tenkide tabi tutmuşlar, araştırmışlar ki o derece hadis ile hususiyet peyda etmişler ki bir de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarz ifadesine ve üslub-u alisine ve suret ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki. Burada 3 tane kelime kullandı, ifade kullandı üstadımız. Bir, tarzı ifadesine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl konuşurdu? Üslub-u alisine hangi ifadeleri kullanırdı? Üslubunda nasıl bir yol tercih ederdi? Arapça belagatın, fesahatın, meani ve bedinin hangi üsluplarını, hangi tarzlarını tercih ederdi? Bir de suret ifadesine, ifadenin şekline de bakarlardı. Derlerdi ki bu üslup peygamberimize aittir veya değildir. Bu tarz peygamberimize aittir veya değildir. Böyle bir ifade peygamberimize ait olamaz veya olabilir de derlerdi. Onun için bu konuda tam bir uzmanlık alanına girmişlerdi. Ve bu sahanın uzmanları da bu hadislerin nakledenleri ve sahih hükmünü verenleridir. Fesubhanallah. 100 hadis içinde bir mevzuyu görse, siz 100 tane paranın içerisine bir tane sahte para koyuyorsunuz. Adam öyle uzmanlaşmış ki eline alınca hemen anlıyor. Bu sahte diyor. Sayarken 100 tane parayı sayıyor, 100 bin lirayı veya 100 lirayı ama içindeki 1 lirayı fark ediyor. İçindeki 10 lirayı fark ediyor ki bu kağıt sahte diyor. Gerçek değil. Uzmanlaşmış. Veya adam eline alıyor, diyor ki bu şu kalitededir diyor. Buğdayı eline alıp şöyle elinde dolaştırıp şu kalitesini anlayan insanlar var. Hayvanı şöyle bir tartıyor koluyla, uzmanlaşmış bu 50 kilo gelir diyor. Yani bir sahanın uzmanı o sahada karar verince artık onun verdiği karar bizim için hüküm oluyor. Bu hadisin uzmanları olan insanlar da hadisin bize ulaşması için gerekli kuralları uyguluyorlar bir defa. Kesin. Ravileri inceliyorlar. Hayatlarını didik didik ediyorlar. Tamam bu ravi güvenilir. Yalan söylemez ve din adına bir yalan söylemesi mümkün değildir. Hayatını verir yalan söylemez. Karar verdik. Aktardığı haber inceleniyor. Bu ifade de tamam diyorlar Peygamber Efendimiz'e aittir. Bu da o zaman evet bu sahihti diyorlar. Bütün kurallar işlettikten sonra bir de bu üslup, bu tarz, bu ifade Peygamberimize aittir diye hüküm verdikten sonra hadis sahihti diyorlar. ve ondan sonra o hadise güvenilir hükmünü veriyorlar. 100 hadis içinde bir mevzu görse, yani peygamberimize ait olmayan bir söz görse mevzudur. Bu uydurmadır, peygamberimize ait değildir diyorlar. Bu hadis olmaz ve peygamberin sözü değildir der. Reddederler. Sarraf gibi, yani bir altın uzmanı gibi hadisin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yani bakırı bu altın demez, altına bakır demez. Zarraf ya, sarraf ya, uzman ya. Evet, demire taş demez, taşa demir demez. Uzman ya da her neyse. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğu söylenen bir söz. Gerçekten Peygamberimiz ait değilse, bütün kuralları işlettiği halde yine de Peygamberimize ait değilse ona bu hadis değildir. Peygamberimize ait olamaz, uydurulmuştur der ve reddederler. Öyleyse bütün bunlara rağmen, bütün kuralları işlettiği halde uzmanlığının da verdiği bir melekeyle buna hadistir, sahihtir, Peygamberimize aittir demişse artık o mütevatir hadis gibi güvenilirdir ve ondan şüphe etmeyiz. Fakat her mevzu, yalnız İbnül Cevzi gibi bazı muhakkikler tenkitte ifrad edip bazı ahadisi sahihaya da mevzu demişler. Onun için İbnül Cevzi'nin bir hadis hakkında verdiği söz hemen kabul edilmez. Çünkü o biraz aşırı gitmiş. Nasıl ki bazı zayıf hadislere sahih diye diyenler var. Bunlara biz tesahül diyoruz. Yani biraz yumuşaklık gösteriyor, biraz hafiflik gösteriyor. Onun için bazı sahih olmayan hadislerde sahih diyen alimler var. Bunlar nasıl muteber değilse, sahih olduğu halde birçok sahih hadise bu sahih değildir diyen alimler de var. İbnül Cevzi gibi. Bunlar da tam muteber değildir. Öyleyse ne tesahül gösterecek, yani yumuşaklık, gevşeklik, ne de şiddet gösterecek, aşırılık. Her şey olduğu gibi vasfedecek, olduğu gibi anlatacak. İşte o alimlerin kanaatleri esas olmuştur. Dolayısıyla diyor İbnül Cevzi gibi bazı aşırı giden zatların bazı sahih hadislere zayıf veya uydurma demesi itibar edilmez. Fakat her mevzu şeyin manası yanlıştır demek değildir. Belki bu söz hadis değildir demektir. Bu da önemli bir kural. Yani bir söz var, söz doğru. Ama bu söz peygamberimize ait mi? Ha, biz deriz ki bu söz doğru, güzel bir söz ama peygamberimize ait olduğuna dair bir delil bulamadık. Öyleyse peygamberimize ait değil ama söz doğru. Bu da güzel bir üslup. Onun için bizler peygamberimize ait olmayan her söz, söz olarak yanlıştır anlamına gelmez. Yani peygamber efendimize ait değildir. Peygamberimiz böyle bir söz söylememiştir. Ama sözün kendisi doğru olabilir. Sözün kendisi güzel bir hakikati ifade edebilir. Biz sözü hayatımıza uygulasak da biliriz ki peygamberimize ait değildir. Olabilir. Nitekim birçok insan güzel söz söyler. Biz onunla amel ederiz ama peygamberimize ait söz değildir. İşte demek ki bazı sözler peygamberimize aittir diye söylense de peygamberimize ait olmayabilir. Ama o sözün manası yanlıştır anlamına da gelmez. Bu da ince ve güzel bir anekdot. Evet, burada iki tane sual var. Bu iki suali de özetle okuyup sohbetimize son vereceğiz inşallah. Sual: An-anali hadis senedin faydası nedir ki lüzumsuz yerde malum bir vakada an filan, an filan, an filan derler. Hani hadislerde görürüz biz filan filandan, o da filandan, o da filandan, o da Peygamber Efendimiz'den almış derken o filan filan isimleri niye sayıyoruz falan falandan diye bir soru. Bunun faydaları çoktur. Ez cümle bir faydası şudur. An-ana ile gösteriyor ki an-anede dahil olan mevsuk ve hüccetli ve sadık ehl hadisin bir nevi icmağını ira eder. Şimdi bu hadisin senedinde kimler geçtiğini öğrendik. Elbette anfülan anfülan diyerek aktararak o zatın o hadisi kimden aldığını öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla sadece ya işte bu hadis sahihtir demiş olarak mücerret bir iddia ile olmuyor bu iş. İddiası da rivayetlerde geçen, senette geçen kişilerle ispat ediliyor. Çünkü o filandan aldı, o da filandan aldı, o da filandan aldı. İnceleyin, bunlar güvenilir insanlar. Öyleyse senette geçen kişiler aktarılarak bir nevi bu senedin, yani bu sözün senedi, tapusu, ispatı yapılmış oluyor. Nasıl ki bugün biz elimizdeki bir malın kime ait olduğunu ifade eden tapular elimizde. İşte demek ki o senedi, o senet de o hadisin tapusu gibi oluyor tabiri caizse. Bu bir. İkincisi, bir defa bu hadisin senedinde geçen bu şahıslar, bu zatlar, bir, önemli bir ifade, ehli tahkiktir bunlar. Güvenilir insanlardır. İki, bunlar delildir. Üç, ve doğru sözlüdür. İşte bu insanların icmaını, bir nevi ittifakını ortaya koyuyor. Bu hadisi kimler aktardıysa, aktaranların hepsi, evet, bu sözün Peygamberimize ait olduğunu ben tasdik ediyorum, kabul ediyorum ve öyle aktarıyorum demiş oluyor. Öteki de, öyleyse bunların toplamı bir nevi bu hadisin Peygamberimize ait olmasına bir icma gibi oluyor. O zatların icma gibi oluyor. Ve senette geçen ehli tahkikin bir nevi ittifakını gösterir. Senette geçenler ittifak etmiş. Yani bunu Bukhari Hazretleri kimden almış? Hocasından. O da filandan. O da Hazreti Ebu Hureyre'den. İşte senette geçen bütün bu zatlar, bu güvenilir ümmetin güvenilir dediği ve doğru bildiği bu zatlar aynı zamanda o hadisin Peygamberimize ait olması konusunda ittifak etmiş oluyorlar. Onun için hadisin senedine geçen zatlar aktarılıyor. Güya o senette o ananede dahil olan her bir imam, her bir allame o hadisin hükmünü imza ediyor. Sıhhatine dair mührünü basıyor. İmzasını atıyor. Tasdik ederim Peygamberimize ait olduğunu ve bunu ben aktardım bu kişiye diyerek bir nevi mührünü de altına atmış oluyor. Yani bir heyet raporu gibi oluyor tabiri caizse. Evet. İkinci sual. Neden hadisat-ı icaziye, sair zaruri ahkam-ı şer'iye gibi tevatür suretinde pek çok tariklerle çok ehemmiyetli nakledilmemiş? Efendim, namaz kılmakla, oruç tutmakla, ibadetle ilgili hadisler çokça geliyor sahabilerden, tabiinden, etbi tabiinden. Neden Peygamberimizin mucizeleriyle ilgili haberler az kişilerden bize aktarılıyor? Tabi bunun izahını başka şekilde yapmak mümkün ama ona girmeyeceğiz. Sadece bu soruya cevap vermek açısından. Çünkü ekser ahkam-ı şer'iyeye, ekser nas, ekser evkatta muhtaçtır. Efendim bir Müslüman bir namazın nasıl kılındığına her zaman muhtaç mı? Evet. Neyin helal, neyin haram olduğuna her zaman muhtaç mı? Evet. Herkes muhtaç mı? Evet. Öyleyse bunlar çok aktarılacak. Çok sorulacak. Sahabeler sürekli bunları aktaracaklar. Tabiinler sürekli bunları dinleyecekler. Tabiin sürekli bunları aktaracak. Etbe-i tabiin de sürekli bunları dinleyecek. Dolayısıyla etbe-i tabiinden de muhaddisleri sürekli dinleyecekler, sürekli soracaklar. Öyleyse ümmeti Muhammed'in çoğunluğunu her zaman ilgilendiren meseleler elbette çokça aktarılacaktır. Bu tabiri caizse farz-ı ayn gibi o ahkamın her şahsa alakası var. Beni ilgilendiriyor. Tüccarım. Her tüccar ilgilendiriyor. Peki ben? Namaz farz oldu. Her namaz kılacağı ilgilendiriyor. Kişi yolculuğa çıkacak. Her yolculuğa çıkacağı ilgilendiriyor. Giyinecek. Her giyinen kişi ilgilendirecek. İnanacak. Her inanan kişi ilgilendirecek. Öyleyse herkes ilgilendiren meseleler herkes tarafından bilinmesi lazım. Farz-ı ayın gibidir. Herkes ilgilendirir. Herkesin görevidir. Onun için bunlar çokça aktarılmış, çokça rivayet edilmiş. Ama mucizat ise. Şimdi mucizeyi bir insan bilmese bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Ya da 100 mucizeden bir tanesi bize yeterli olur mu? Olur. Öyleyse herkes her zaman mucizelerden haberdar olmaya, Peygamberimizin yaptığı mucizeleri, verdiği gelecekle ilgili haberleri bilmek zorunda değil. Hatta araştırmıyoruz bile. Peygamber Efendimizin böyle bir haber, öyle mi ya? Ve subhanallah deyip geçiyoruz. Daha başka neler söylemişti, araştırmıyoruz. Dolayısıyla mucizeler, herkesin her bir mucizeye ihtiyacı yok. Eğer ihtiyaç olsa da bir defa işitmek kafi gelir. Hani Peygamberimiz bir mucizesi varmış, işittik. Her zaman anlatıyor muyuz? Yok. Ama namaz her gün ilgilendiriyor bizi. Örtü her gün ilgilendiriyor bizi. Düşünmek, inanmak her gün ilgilendiriyor bizi. Hayatımızla ilgili olaylar her gün ilgilendiriyor bizi. İşte bu açıdan mucizeler hayatımızda her gün muhtaç olduğumuz bir şey değildir. Hatta hiç muhtaç olduğumuz bir şey değildir. Zaman zaman ihtiyaç duysak da bir sefer dinlemek Ve hatta toplumdan bazılarının bundan haberdar olması yeterli. Adeta farz-ı kifaye gibi bir kısım insanlar onlar bilse yeter. İşte bunun içindir ki bazı olur bir mucizenin vücudu ve tahakkuku bir hükmün vücudundan 10 derece daha kat'i olduğu halde onun ravisi 1-2 olur, hükmün ravisi 10-20 olur. Bir mucize var kesin %100 ama sahabelerden birkaç kişi aktarmış. Bir olay var, o mucize kadar kesin değil, o da kesin ama onun kadar kesin değil. O 100 derece ise faraz edelim, bu 99 derece. Ama bu yüzlerce sahabi tarafından rivayet edilmiş, mucize daha kesin olduğu halde birkaç ravi tarafından rivayet edilmiş. Öyleyse peygamberimize ait olan mucizeleri rivayet edenler azdır diye o rivayetin güvenilirliğine şüphe düşürmez. Ve onun kesinliğine zarar vermez. Çünkü her zaman herkes muhtaç olmadığından az aktarılmış, az kişi tarafından rivayet edilmiş olabilir. Özetle söylemek gerekirse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ait olan her şey mütevatirdir. Ya sarihi, ya sükuti, ya da mana ile. Dolayısıyla Peygamberimize ait olan her şeyin çoğunluğu mütevatir anlamındadır, şüphe götürmez. Haber-i vahid dediğimiz mütevatir olmayanlar ise öyle kesin kurallarla, öyle kat'i prensiplerle hadisin sıhhatine hükmedilmiş ki gerek o hadisi rivayet edenlerin hayatları incelenmiş, gerek o hadisle ilgili içindeki cümleler Peygamberimize ait olmaması açısından, Kur'an ve sahih sünnete aykırı olup olmadığı açısından incelenmiş ve öyle uzmanlar tarafından incelenmiş, araştırılmış ki artık hadisin uzmanları tarafından bütün kurallar işlendikten sonra bir sarraf gibi bu hadistir denilmiş ve bu sahihtir denilmişse o da mütevatir derecesinde bir hadis gibi güvenilir, itimat edilir, sahihtir ve ümmeti Muhammed onunla amel eder. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.